Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Soğuk bir kış gününden herkese sıcak bir merhaba. Erdoğan'ın en büyük hayallerinden bir tanesi Türkiye'ye başkanlık sistemini getirmek ve mutlakiyetçi bir sistem inşa etmekti. Bunu başarabileceği evreye ancak MHP'nin desteğiyle gelebildi. MHP ise Amerika'daki sistemi çağrıştırabileceğinden endişe ettiği için, Amerikancı bir fotoğrafın içinde olmak istemeyeceği için başkanlık sistemine destek vereceğini ama bunu bir makyajla ancak yapabileceklerini söyledi. Ve Erdoğan'ın inşa ettiği, yazdığı, çizdiği, kendi ekibiyle oluşturduğu ve muhalefete en ufak bir hareket alanı vermeyen, denge denetim mekanizması olmayan, işte bir saraydan tıpkı bir Orta Doğu rejimi gibi Türkiye'yi yöneten bu rejimin adını MHP'nin de tavsiyesiyle Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak değiştirdiler ve piyasaya böyle sundular. Böyle mi oldu? Gerçekten de öyle oldu. Türkiye'deki başkanlık sisteminin dünyada işleyen demokratik başkanlık sistemleriyle hiçbir alakası yok. Bunu izah etmeye çalışacağım size. Neden yok? Ama hepsinden daha önemlisi, muhalefeti bu kadar kıstırmışken, muhalefete bu kadar dar bir hareket alanı verirken, sadece sistemi meşrulaştıracak, sanki demokrasiymiş gibi, sanki orada şiddetli tartışmalar vuku buluyormuş gibi, sanki gerçekten bir muhalefet varmış gibi olaya renk katacak, çeşitlendirecek, tiyatral bir muhalefet yapacak kadar dar alan bırakmasına rağmen geçen hafta Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki sen cumhurbaşkanı değilsin, sözde cumhurbaşkanısın. Ve sarayın tüm aktörleri, meclis başkanı, parti genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri, önemli milletvekilleri, bakanlar aynı anda iletişim başkanlığı sokağa dökülerek, medyaya dökülerek Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet ettiler. Ya da Kılıçdaroğlu neredeyse yine klasik alışılageldiği gibi terörist ilan etmeye çalıştılar. Neden? Neden bu kadar alındılar? Kılıçdaroğlu aslında nereye hamle yapmıştı? Ve sarayın dört köşesinden niçin bu hamle yankılandı? Bunu da size anlatacağım. Ama isterseniz önce normal bir başkanlık sistemi nasıldır? Türk tipi başkanlık sisteminde ne yok? Normal, demokratik işleyen bir başkanlık sisteminde neler var? Bunlara kurumsal olarak çok kısa bir bakalım. Bir kere dünyanın dört bir yanında işleyen demokratik başkanlık sistemleri genellikle federalizm üstüne inşa edilmiş ve horizontal olarak gücü zaten ikiye bölmüş oluyorsunuz, yaymış oluyorsunuz. Yani gücü tek merkezde toparlamıyorsunuz. İçeride eyaletler oluyor, onların parlamentoları oluyor, onların anayasaları oluyor ve gücü yaymış, denge ve denetim mekanizmalarını da içselleştirmiş oluyorsunuz. Merkezde de bunların temsilleri oluyor. Ha bize eyalet sistemi zaten yaramaz, gerek yok diyorsanız ki haklı olabilirsiniz bu tartışmalarda. Bunu savunanların da haklı gerekçeleri olabilir. Hiç önemli değil. Oradan başladık. Yani güç zaten bölünmüş orada çok büyük bir ülke olduğu için. Türkiye daha küçük bir ülke olduğu için üniter yapıyla da başkanlık sistemi inşa edilebilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezde denge ve denetimi çok sıkı bir şekilde yürüten bir senato var. Orada 100 tane çok güçlü senatör var ve başkanın aldığı kararları bir büyükelçi atamasından tut kabine atamasına, bütçe geçirmesinden tut anayasa mahkemesi üyelerini atarken onlarla uzlaşmak zorunda ve kararları birlikte almak zorundalar. Yani sıkı bir denetim mekanizması koymuşlar merkeze ve hepsinden daha önemlisi halka şunu demişler. Bakın süreci gözlemleyin. Eğer başkan demokratsa ve senato ona ayak bağı oluyorsa biz senatonun tamamını sana seçtirtmiyoruz. 2 yılda 1/3'te 1'ini seçiyorsunuz ve o dengelere dikkat et. Başkan demokrat senato ayak bağı oluyorsa başkanın partisine destek ver. Yok tam tersi. Başkan despotlaşıyor. Senato da onu dengelemeye çalışıyorsa muhalif partilere oy ver. 2 yılda 1 sana sistemi dengeleme şansı veriyoruz. Bu şansı sakın boşa harcama ve sistemin geleceği senin ellerinde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ben %50'yi evde zor tutuyorum deyip hatta onları sokağa sürüp hatta onlarla kongreyi bastırdığında bir başkanın görev süresinin bitmesine bir hafta 10 gün gibi kısa bir süre kalmış olsa bile kongre ayağa kalkıp ibret vermek için, onu bir daha aday olamayacak konuma getirmek için onu görevden alma sürecini başlatabiliyor ve bu süreci çok şeffaf bir şekilde tartışabiliyor. Türkiye'de kurulan Türk tipi başkanlık sisteminin en önemli özelliği hesap verebilirlik, denge ve denetim mekanizmalarının tamamını sadece göstermelik yapması. Meclisi bile bypass eden, kanun hükmünde kararnameler çıkartarak hiçbir yasaya ihtiyacı olmaksızın, Cumhurbaşkanı meclisle hiçbir alakası olmaksızın, bakın meclisten bakan çıkartmıyor. Bakan çıkartırken meclisin desteğine ihtiyacı yok, herhangi bir atama yaparken ihtiyacı yok. Bir kağıt parçasına istediğini yazdırıp bu kanundur diyebiliyor. Bu atamayı ben yaparım diyebiliyor ve bunu geri çağırabilecek, denetleyebilecek, durdurabilecek, sen ne yapıyorsun diyebilecek tek bir kurum bile yok. Karşımızda oluşturulmuş bu sistem kelimenin tam anlamıyla bir Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemidir ve ne cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakası vardır ne de başkanlık sistemiyle alakası vardır. Bu tek parti ve tek adam rejimini inşa eden bir MHP-AKP karışımının oluşturduğu, Türk İslam sentezinin hayallerini kurduğu, tıpkı bir sultanlık gibi, tıpkı bir padişahlık gibi, hatta çoğu dönemde Osmanlı padişahlarının görevlerini devretmeye başladığı, işte Tanzimat'tan meşrutiyetlerden sonraki birçok dönemle mukayese ettiğimizde kesinlikle bu topraklarda hiçbir zaman sultanların bile elde edemeyeceği kadar dengesiz, denetimsiz, bir tek adam rejimi anayasal garantiyle birlikte inşa edilmiştir. Neden bu sisteme cumhurbaşkanlığı sistemi diyemeyiz? Çünkü cumhurbaşkanlığının gerçekten bir kutsiyeti var. Nedir o? Partiler üstüdür. Tarafsız davranır. Bir sorun çıktığı zaman parti liderlerini çağırır. Onlarla birlikte bir ortak akıl oluşturmaya çalışır. Bir siyasal kriz oluştuğunda devletin o baba yüzünü, şefkatli yüzünü ya da anne yüzünü temsil eden bir bilge makam olarak sorunları çözmeye çalışır. Bakın parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları sadece bir dönem seçilir. Parlamentodan ömürleri birazcık daha uzun olabilir. Bazen 7 yıllığına seçilirler, bazen 6 yıllığına, bazen 5. Ama niçin bir dönem seçilir biliyor musunuz? Çünkü cumhurbaşkanı bir daha seçilme hevesiyle, bir daha seçilme planlarıyla tekrar aday olma hevesiyle popülist davranmasın. O kendi geleceğini kurtarmak için kendi geleceğine yönelik hesaplar ve kararlar icra etmesin. Otursun, devletin ve milletin çıkarlarını düşünsün, kendine yönelik hesap yapmasın. Peki bugün karşımızda böyle bir sistem mi var? Hayır. Devletin tüm kurumlarını parti organı gibi çalıştıran ve devletin tüm hazinesini, hukukunu, yargısını, demokrasisini, medyasını ve diğer enstrümanlarını bir PR şirketi gibi kullanan, kendisinin ve partisinin ayakta durması için, TÜİK'in açıkladığı verilerle enflasyon verilerini gizleyen, işsizlik oranlarını gizleyen, ülkedeki çöküşü gizleyen, gizleyemediği rakamlar, gerçek ekonominin parçası olan dolar ve euroyu durduramadığı zaman, hazinenin ihtiyaç akçesini bile bozduran, oraya kadar sıfırlayan, eksiye inen ama kendisi ve partisi için PR yapan, yani toplumun ve devletin çıkarını değil, partisinin oy oranlarını koruyabileceği, kendisinin görev yetkisi ve görev sempatisi oranlarını koruyabileceği bir süreci finanse edebilecek şekilde koruyan bir aktör var. Peki biz buna cumhurbaşkanı diyebilir miyiz? Biz buna parlamenter sistemlerde alışa geldiğimiz cumhurbaşkanı diyebilir miyiz? Diyemediğimiz için bu sistem içinde birinci olan çocukların mülakatla elendiği partili delikanlıların, imam hatipli çocukların, partiden referans getirebilen insanların, aktörlerin iş sahibi olabildiği, diplomasız aktörlerin devletin en başına gelebildiği bir sistemden bahsediyoruz. Peki buna dur diyebilecek bir makam, kurum ya da aktör var mı? Yok. İşte buna dur diyebilsin diye, partiler üstü bir aktör olabilsin diye biz parlamenter sistem içine koyduğumuz bir cumhurbaşkanlığı makamı var ve partiler üstü hareket eden, toplumun devlete olan inancını, demokrasiye olan inancını, yargıya, bağımsız yargıya, hukukun üstünlüğüne olan inancını pekiştiren, onu koruyan bir paratoner olarak orada duran bir aktör olarak tanıyoruz Cumhurbaşkanını. Peki bugün böyle bir Cumhurbaşkanı var mı? Böyle bir Cumhurbaşkanı olmadığı için toplumun %50'si kendisini dışlanmış hissediyor. Zaten o da toplumun diğer %50'sine, kendisine destek vermeyen %50'sine mütemadiyen terörist diyor. Toplumun geri kalan %50'si onu Cumhurbaşkanı olarak göremiyor. O tavırları sergilemediği için, o kararları alamadığı için ya da almadığı için, bunu tercih etmediği için, anayasayı bu şekilde değiştirdiği için bir cumhurbaşkanı gibi davranmıyor, bir parti genel başkanı gibi davranıyor ve referandumda cumhurbaşkanlık sistemine ya da Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte destek vermeyenleri terör örgütlerinin ya da terörizmin propagandası yapmakla ya da onlara hizmet etmekle suçlayan, toplumun %48'ini izole eden, ötekileştiren, mütemadiyen onu kutuplaştıran, dışlayan, hakaret eden bir aktör insanları sistemin dışına itiyor. Yani siz bu %48 hiçbir zaman şu umutla yaşayamayacak. Bu cumhurbaşkanı olduğu sürece, benim çocuğum sınavlarda birinci olursa mutlaka devlette görev alacaktır, mutlaka bir yerlere gelecektir, atanacaktır diyemeyecek. Çocuğunun başını okşarken mutlaka bu zeki çocuğum bir yerlere gelecektir diyemeyecek. O başını okşarken şöyle diyecek: benim çocuğum ne yaparsa yapsın, kendine cumhurbaşkanı diyen ve cumhurbaşkanlığı sistemi diyen şu yapı içinde sırf muhalif olduğu için, sırf onun safında olmadığı için, ne kadar zeki olursa olsun, bu ülkeyi, toplumu ve devleti ne kadar severse sevsin, bir yere gelemeyecek diye sevecek. İşte böyle olduğu için Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki karşımızdaki aktör sözde cumhurbaşkanıdır. Çıksınlar, Kılıçdaroğlu'yla sadece bu konuyu tartışsınlar. Bakın, demokratik ülkelerde siyasi aktörler çıkar, mütemadiyen rakipleriyle birlikte aynı masaya oturur, ülkenin, devletin, sistemin, toplumun, rejimin geleceğiyle alakalı stratejik politikaları karşılıklı olarak tartışırlar ve en doğrusunu halka anlatmaya çalışırlar. Bizim karşımızda böyle bir aktör yok. Sadece prompter'dan okuyan, sadece kurulmuş, kurgulanmış gazeteciler ve onların eline verilmiş sorulara cevaplarını ileten ve hiçbir gerçek aktörün karşısına çıkıp gerçek bir tartışma yapmayan, senelerdir yapmayan bir cumhurbaşkanı var. Bu cumhurbaşkanını denetleyen olmadığı gibi karşılıklı olarak masaya oturup onunla münakaşa ve münazara yapabilecek, aynı göz hizasında oturup eşit bir aktör gibi, aday, eşit bir aday gibi tartışabilecek bir sistem bile yok. Seçim süreçlerinde yayınlanıyor medyada. TRT işte bilmem kaç bin saat Erdoğan'ı gösterirken rakiplerini bilmem kaç dakika gösteriyor. Aynı masaya oturmadığı gibi onlara eşit dakikaları bırakın, mukayese edilebilecek bir dakikaları bile vermiyor, verdirmiyor medyada. Medyanın tamamına hakim olduğu için muhalifler de bu fırsattan istifade edip tüm Türkiye'ye hitabet etme şansını yakalayamasın diye onlarla aynı masaya oturamıyor. Artık sakladığı, gizlediği rakamları, gerçeklerini onun yüzüne vurup onunla tartışacağı ve cevap veremeyeceği soruları soracakları için muhaliflerle aynı münakaşalarda, münazaralarda ya da canlı yayınlarda karşı karşıya gelip onlarla tartışmıyor. Biz karşımızda gerçekten demokrasi içselleştirilmiş, tüm bu saydığım yurt dışındaki farklı rejimlerde olan kurumları anayasayla garanti altına almış bir aktör olsaydı, ne kadar beğenmesek de ona sen sözde cumhurbaşkanısın diyen bir aktörün karşısına çıkar, seçilmiş bir insana sen nasıl cumhurbaşkanı demezsin ya da sözde cumhurbaşkanı dersin derdim bir siyaset bilimci olarak. Ama karşımızda evet yürütmenin başında olan, seçimle gelmiş, halkın desteğini almış bir parti genel başkanı ve yürütmenin başı olan bir başkan vardır. Ama parlamenter sistemlerde görmeye alışık olduğumuz, tarafsızlık ilkesini koruyan, toplumun her kesimine eşit mesafede duran, sosyal çatışmaları çözmek için bir bilge, devlet adamı gibi hareket eden bir aktör yok. Bilakis sürekli kutuplaştıran, sürekli kutuplaştıracak atamalar yapan, sürekli halkın bir kesimini terörist ilan eden, sokakta daha barışçıl, daha özgür, daha demokratik bir üniversite isteyen ve bu ülkenin en yüksek puanlarıyla üniversite kazanan çocukları bile terörist ilan eden, hiçbir suçları olmamasına rağmen kapılarını terörle mücadele timleri tarafından kırdırtıp içindeki korkuyu topluma yansıtan, aslında ne kadar korktuğunu ve bir gün beni eleştirirseniz bakın size de böyle yapacağım demeye çalışan bir aktör var. Siz buna Cumhurbaşkanı diyebilir misiniz? Siz buna toplumun tamamını kucaklayan, kendi partililerine nasıl bakıyorsa muhalif partilerin çocuklarına da aynı şefkatle bakan, karşımda bir cumhurbaşkanı var diyebilir misiniz? Ben diyemiyorum. Karşımızdaki aktör parlamenter sistemlerde alışa geldiğimiz bir cumhurbaşkanı olmadığı gibi normal başkanlık sistemleri içinde denge denetim mekanizması içinde hareket edip hesap verebilirlik ilkesine riayet eden bir başkan da göremiyorum. Karşımızda tamamen Türk İslam sentezinin hayalini kurduğu Türk tipi bir başkan vardır. Bunu ne dengeleyecek, ne denetleyebilecek, ne de eleştirebilecek bir kurum, kuruluş ya da medya organı vardır. Bu yorumda sizlere Kılıçdaroğlu'nun stratejik çıkışı ve sarayın dört bir yanından ses getiren sözde Cumhurbaşkanı çıkışının arkasını yorumlamaya ve arkasında görebildiğim riskleri, Türkiye için görebildiğim riskleri tartışmaya çalıştım. Katıldığınız ya da katılmadığınız görüşleriniz varsa videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka alarm zilimizi açın, yayın yaptığımız zaman birlikte oluruz ve bunları tartışabiliriz. Videonun görüntülerini çevrenizdeki WhatsApp gruplarında ya da artık hangi yerli ve milli sosyal medya ya da iletişim app'ine abone olduysanız onunla birlikte yayabilirsiniz. Hepsinden önemlisi kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.